Ayrım 33. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 336. 36. Çoban kızı Asa'yla küçük Mats. Hastalık. Nils Holgersson'un yolculuk ettiği yıl, her yerde babalarını araya araya bütün memleketi dolaşan biri kız, biri erkek, iki çocuktan söz ediliyordu. Çocuklar Smarlandlıydı. Sunerbo'da, büyük bir fundalığın yanındaki küçücük kulübelerinde, anne, baba ve kızlı erkekli altı kardeş bir arada yaşarlardı. Bu iki çocuk daha çok küçükken, bir akşamüstü yoksul bir dilenci kadın kapılarını çalmış ve geceyi yanlarında geçirmek istemişti. Kulübe kendilerine bile dar geldiği halde anneleri kadına bir yatak sermişti. Kadıncağız bütün gece durmadan öksürmüştü. Sabahleyin yeniden yola çıkmaya mecali kalmamıştı. Anne ile baba kadına ellerinden geldiği kadar baktılar. Kendi karyolalarını ona verdiler. Baba bir ilaç bulmak için kasabaya eczaneye indi. İlk günlerde hasta onlara kadir bilmez, huysuz biri gibi davrandı. Ama sonra uysallaştı. Durmadan kendini dışarıya, funduluğa çıkarmaları, orada ölüme bırakmaları için yakarmaya başladı. Orada burada çingenelerle gezen biri olduğunu anlattı. Kendisi çingene değildi, bir köylünün kızıydı. Evinden kaçıp çingenelerin arasına katılmıştı. Obada kendisini hiç sevmeyen, yaşlı bir çingene kadını vardı. İşte hastalık ona bu kadından bulaşmıştı. Şom ağızlı cadı, kızdığı bir gün, onu evinde barındırıp bakacak olanların da aynı akıbete uğrayacaklarını söylemişti. Zavallı hasta kadın bu kötü kehanete inanıyor, hastalığının kendine böylesine konukseverlik göstermiş olan insanlara felaket getirmesinden korkuyordu. Doğrusu ev halkı da bu kötü hikayeden etkilenmedi değil. Ama onlar can çekişen birini kapı dışarı edecek cinsten insanlar değildiler. Çok geçmeden hasta kadın ölmüş ve gerçekten de felaketler birbirini kovalamaya başlamıştı. Kadın gelmezden önce mutlu, şen bir aileydi onlar. Dar gelirliydiler ama gene de yoksulluk çekmemişlerdi. Baba dokuma tarakları yapıp satardı. Anne ile çocuklar da işinde ona yardım ederlerdi. Baba tarağın çerçevesini meydana getirir, anne ile abla çocukların kesip eğlediği dişleri tarağa geçirirlerdi. Sabahtan akşamlara kadar hem çalışır, hem de konuşur eğlenirlerdi. Hele baba tarakları satmaya, başka memleketlere gidip dönmeye görsün. Gezip dolaştığı yerlere ait meraklı hikayeler anlatırdı. Hoş sohbet, neşeli bir insandı ve hikayeleriyle bütün ev halkını da gülmekten kırıp geçirirdi. Dilenci kadının ölümünden sonra bir korkulu rüyadır başladı. Aradan birkaç zaman geçti geçmedi, evden sürekli ölü çıkmaya başladı. İki çocuk, ard arda bütün kardeşlerini kaybettiler. Evet, dört kardeşleri vardı. Dördü de ölmüştü. Ama o kabus içinde, onlara daha birçok kardeşleri varmış da, hepsi de ölmüşmüş gibi geldi. Kulübede artık kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Anne kendini kapıp koy vermemekte diretiyordu. Ama baba çok değişmişti. Artık ne şakalaşıyor ne de çalışıyordu. Sabahtan akşama kadar başını ellerinin arasına alıyor, düşünüp duruyordu. Bir keresinde evden üçüncü ölü çıktığında feveran etmiş, ağzına geleni sayıp dökmeye başlamıştı. Çocukların ödünü patlatmıştı. Niye bütün bu felaketler gelip onları bulmuştu? Bir türlü anlamıyordu. Hastayı evlerine almakla fena mı etmişlerdi? kötü iyiden daha mı güçlüydü? Allah uğursuz bir kadının bu kadar belaya sebep olmasına nasıl razı olabiliyordu? Anne beyhude yere onu yatıştırmaya çalıştı. Ama boşuna. Adamın kulağına laf girmiyordu. İki gün sonra çocuklar babalarının da yok olduğunu gördüler. O da öldü sanmayın. Sadece her şeyi bırakmış, çekip gitmişti. Buna sebep büyük ablanın da hastalanmasıydı. Baba onu bütün çocuklarından fazla severdi. Can çekiştiğini görünce aklı başından gitmiş ve kaçmıştı evden. Anne bu ayrılıştan şikayetçi değildi. Böylesi, bir gün onu evin içinde çıldırmış görmekten daha iyiydi. Baba gittikten sonra çok yoksullaştılar. İlk zamanlarda onlara para gönderiyordu. Ama arkası çabuk kesildi. Ablanın toprağa verildiği gün, anne evin kapısına kilidi vurdu ve kalan iki çocuğuyla yollara düştü. Pancar tarlalarında çalışmak için Skanya'ya geldi ve Jorberg tasfiyehanesinde kendine bir iş buldu. Açık yürekli, güler yüzlü ve iyi bir işçi olarak tanındı. Kısa zamanda kendini herkese sevdirmişti. Başına bunca felaket gelmesine rağmen, hala bu kadar sakin görünmesine çevrede şaşalarlardı. Ama anne çok sabırlı, çok güçlü ve dayanıklı bir insandı. Yanında sağ kalan iki çocuğundan söz edildikçe, "Onlar da çok yaşamayacak," diyordu. Hiçbir şey umut etmemeye çalışmıştı. Bu sözü tek damla gözyaşı dökmeksizin söylüyordu. Ama aldanıyordu. Ölüm çocuklarının değil, tam tersine kendi kapısını çaldı. Oğluyla kızından daha çabuk alıp götürdü onu. Skanya'da ilkbahar gelmiş, sonbaharda ardında iki yetim bırakarak bu dünyadan göçüp gelmişti. Hastalığı sırasında birçok kere çocuklara, hasta yoksul kadını evine aldığına asla pişman olmadığını, bunu akıllarından çıkarmalarını söyledi. Görevini yapmış birisi, ölümü rahatlıkla bekleyebilirdi. Er geç herkes ölecekti. Bunun çaresi yoktu. Vicdan huzuru veya azabı içinde ölmek, herkesin kendi bileceği şeydi. Ölmeden önce çocukların geleceği için biraz bir şeyler yapmaya çalıştı. Çocukların o öldükten sonra da, şimdi üçünün bir arada oturduğu barakada kalmaları iznini elde etti. Zaten kızıyla oğlunun başlarını sokacak bir yerleri olsun yeterdi. Kendi ekmeklerini kendileri çıkarırlardı. Ablayla kardeş, oda kirasına karşılık yazın kaz güdeceklerdi. Anne yanılmamıştı. Çocuklar iyi kötü kendi geçimlerini sağladılar. Küçük Asa şekerler, kardeşi de ağaçtan süs eşyaları yapıyor, sonra bunları çiftliklerde satıyorlardı. Ayrıca alışverişten alınan belli bir pay karşılığı, başkaları adına mal satışına başladılar. Herkes satmak istediği her şeyi onlara bırakabiliyordu. 13 yaşına basan abla, kafaca büyük bir insan kadar olgunlaşmıştı. Ağırbaşlı ve sessizdi. Fakat küçük kardeşi şen, şakacı ve çok gevezeydi. Ablası onun kırlarda otlattıkları kazlarla bile rahatça çene yarıştırabileceğini söylerdi. Çocuklar Jorberg'e geleli hemen hemen 2 yıl oluyordu. Bir akşam okul salonunda halka açık konferans verildiğini öğrendiler. Konferansa gelenler hep büyüklerdi. Ama zaten onlar da kendilerini küçükten saymıyorlardı ki. Konferansın konusu, her yıl İsveç'te yığınla insanın ölümüne sebep olan korkunç bir hastalıktı. Verem. Konferansı veren adam, halkın anlayacağı bir dille konuşuyordu. Çocuklar can kulağıyla dinlediler. Konferans bittikten sonra konuşmacıyı çıkışta beklediler. Adamcağız yanlarından geçerken el ele verip ciddi bir tavırla kendisiyle görüşmek istediklerini söylediler. Avlak ve pembe çocuk yüzlerine rağmen konuşmalarında büyüklere özgü bir ağırbaşlılık vardı. Ailelerinin başına gelenleri bir bir anlattılar. Anneleriyle kardeşleri, sakın sayın bayın bu akşam tanımlamış olduğu hastalığın pençesine düşüp ölmüş olmasınlardı. Konuşmacı anlattıklarına bakılırsa, gerçekten de durumun düşündükleri gibi olması gerektiğini söyledi onlara. Hatta başka nedenler araştırmak galiba yersizdi. Öyleyse anayla baba, onların şimdi öğrendiklerini önceden bilseler, hastalıktan korunabileceklerdi. Zavallı dilenci kadının elbiseleri yakılsa, kulübede büyük bir temizlik yapılsa ve hastanın yatak takımı kullanılmasıydı, bütün o insanlar böyle kendilerini yasa boğup dünyadan göçüp gitmeyeceklerdi. Öyle mi? Konuşmacı, gerçi kimin neden ölüp kalacağını, insanoğlunun kesinlikle bilemeyeceğini ama en azından hastalığın bulaşmasına karşı zamanında tedbir alınsa, anneleriyle kardeşlerinin ille de bu illete yakalanmalarının söz konusu olmadığını anlattı. Çocukların bir şey daha sormak isteyip de soramazmış gibi bir halleri vardı. Sonunda karar verdiler. Demek onları, sırf hınç duyduğu birisine yardım ettiklerinden dolayı, ihtiyar çingene kadının bedduası tutmamıştı. Demek başlarına gelen bu felaketin tabiatüstü hiçbir yanı yoktu. Elbette yok, dedi konuşmacı. Onlara dünyada hiç kimsenin böyle akıl almaz bir yolla başkasını hasta edemeyeceğini söyledi. Çocuklar teşekkür edip evlerine döndüler. O akşam aralarında uzun uzun konuştular. Ertesi sabah köyden izin istediler. Bu yaz kaz güdemeyeceklerdi. Gitmek zorundaydılar. Nereye gidiyorlardı acaba? Babalarını aramaya. Ona annelerinin, kardeşlerinin kötü bir kadının bedduasıyla değil, bilinen bir hastalıktan öldüklerini anlatacaklardı. Babaları belki bugün bile bu karma karışık duruma kafasını yoruyordu hala. Çocuklar önce fundalığın yanındaki küçük evlerine geldiler. Fakat onun alevler içinde yandığını görünce çok korktular. Hemen oradan ayrılıp dosdoğru papazın evine gittiler. Orada bir demiryolu işçisinin babalarını Laponya'da, Malmberg'de bir maden ocağında çalışırken gördüğünü öğrendiler. Belki de hala oradaydı. Çocukların babalarına gideceklerini öğrenince papaz bir harita açarak yolun ne kadar uzun olduğunu onlara gösterdi. Ama çocukların gözünü korkutamadı. Yaptıkları ticaretle az da olsa para biriktirmişlerdi. Paralarını tren yolculuğuna yatırmak istemediklerinden yolu yayan gitmeye karar verdiler. Bundan dolayı da hiç pişman olmadılar. Yolculukları çok güzel geçti. Bu nasıl mı oldu? Daha Smaland'dan çıkmadan bir gün yiyecek satın almak için bir çiftliğe girmişlerdi. Çiftliğin hanımı şen ve konuşkan bir kadındı. Çocuklara nereden geldiklerini, kim olduklarını sordu. Onlar da bütün hikayeyi anlattılar. İyi yürekli köylü kadın bu olayı hatırlıyordu. Karşılığında 5 kuruş almadan onları güzelce doyurdu. Gitmeye kalktıklarında da kendilerine komşu kasabada oturan kardeşinin adresini verdi. Ona benden selam söyleyin. Başınızdan geçenleri de anlatın, dedi. Çocuklar onun öğüdünü tabii seve seve tuttular. Kardeş de iyilikte kız kardeşinden aşağı kalmadı. Hatta onları komşu kasabadaki bir dostlarının çiftliğine kadar arabayla geçirdi. Bundan sonra da çocuklar her evden çıktıklarında hep aynı öğüdü aldılar. Eğer filan yerden geçecek olursanız sakın falan eve uğramazlık etmeyin. Onlara da başınızdan geleni bir bir anlatın, olur mu? Çocuklara salık verilen çiftliklerin hemen hepsinde ince hastalığa tutulmuş biri bulunuyordu. Çocuklar her uğradıkları yerde bilmeden bu korkunç hastalıktan korunma yollarını öğretiyorlardı. Böylece hemen bütün ülkeyi dolaştılar. Çok, pek çok, belki yüzyıllar önce, o zamanlar kara veba denilen müthiş bir veba bütün ülkeyi kasıp geçirirken, biri kız, biri oğlan, iki çocuğun gene böyle, ev ev, çiftlik çiftlik dolaştığı söylenir. Oğlan bir tırmıkla dolaşırmış. Bir evin önünü tırmıklarsa, bu, o evden çok ölü çıkacağına işaretmiş. Ama bütün ev halkı ölecek demek değilmiş bu. Çünkü tırmığın dişleri aralıklıymış. Yerdeki her şeyi alıp götüremezmiş. Kızın elinde de bir süpürge varmış. O bir evin önünü süpürdü mü, bu, o evde oturan herkesin ölüp gideceğine işaretmiş. Çünkü süpürge bütün yeri siler süpürürmüş. Şimdi gene korkunç bir hastalık yüzünden memleketi dolaşan bu iki çocuk, insanları tırmık ve süpürgeyle korkutmuyor. Tam aksine onlara, yalnız avluları tırmıklamakla ve yerleri süpürmekle kalmamalıyız. Su, ilaçlı su, fırça ve sabun da kullanmalıyız, diyorlardı. Kapımızın önünü, evimizi, gövdemizi temiz tutmalıyız. Böylece hastalığın önünü alabiliriz. Küçük Metz'in cenaze töreni. Küçük Metz ölmüştü. Daha bir gün önce onu sağlık ve neşe dolu görenler bunu duysalar inanmazlardı. Ama gerçekti işte. Küçük Metz ölmüştü ve birazdan gömülecekti. Küçük Metz bir sabah erkenden ölüvermişti. Yanında yalnız ablası Asa vardı ve onun ölümünü görmüştü. "Sakın kimseyi çağırmaya gitme," demişti zavallı Küçük Metz. Sonunun geldiğini biliyordu. Ablası da onu dinlemiş, başından ayrılmamıştı. "O hastalıktan ölmediğime sevinçliyim, Asa," demişti küçük. "Sen? Sen de öyle değil mi?" Asa'nın cevap vermediğini görüp sözlerine devam etmişti. "Annem ve kardeşlerim gibi ölmedim ya, ölüme aldırmıyorum. Eğer ben de aynı şekilde ölseydim, sen, onların bilinen bir hastalıktan öldüklerine babamı dünyada inandıramazdın. Fakat şimdi göreceksin, bu iş kolay olacak." Sonra her şey bitmişti. Asa, uzun bir süre, Metz'in hayatta çektiklerini, onun her zorluğa büyük bir adam cesaretiyle göğüs gerdiğini düşündü. Son sözlerinde bile aynı yılmazlık okunuyordu. Öyleyse Metz, büyük bir insana yaraşır şekilde gömülmeliydi. Asa'ya bu, kardeşine ödenmesi gerekli son bir borç gibi geldi. Küçük kas çobanı Asa, o sıralarda iyice kuzeyde, Malmberg maden ocaklarının dolaylarındaydı. Burası yabancı bir yerdi. Fakat istediği şey için böylesi belki de daha iyiydi. Küçük Metz'le o sonu gelmez ormanlardan geçmişlerdi. Günlerce ne tarla ne çiftlik görmüşler. Fakir yol hanlarından başka bir yere rastlamamışlardı. Derken birden önlerine kilisesi, tren garı, bankası, eczanesi ve oteliyle bir dağın eteğinde yükselen büyük Gelli var bucağı çıkmıştı. Daha yer yer karla kaplı olan da Saint Jean Dağı'ydı. Gelli varın hemen bütün evleri yeni, güzel ve sağlam binalardı. Eğer dağın yamaçlarındaki karın erimediğini ve kayınların yaprak açmadığını görmeseler, çocuklar Laponya'ya geldiklerine inanamayacaklardı. Zaten babalarını arayacakları yer burası değil, bucağın kuzeyine düşen Monberg'ti. Monberg'te böyle düzenli bir kasaba hali yoktu. Bunun sebebi herhalde şuydu. Gellivar yakınlarında zengin demir madeni bulunduğu çok zamandır bilindiği halde, bunun ciddi olarak işletilmesine ancak birkaç yıl önce demir yolu tamamlandıktan sonra geçilmişti. O zaman binlerce insan buraya aktı. Hepsine iş vardı. Ama ev yetişmiyordu. Herkesin başını sokacak yeri, başarabildiği kadar kendisi yapması gerekti. Kimi kabukları bile soyulmamış ağaçtan barakalar kurdu. Kimisi de sadece eski boş dinamit kutularını tuğla gibi üst üste koyarak yeni bir kulübe türü ortaya çıkardı. Tabii şimdi güzel ev kümeleri de vardı. Ancak birkaç ağaç vardıysa onlar da kesilmiş, taşlı, çıplak bir arazi kalmıştı sadece. Müdür ve mühendislerin şirin villalarının yanında ilk zamandan kalma derme çatma kurbeleri de görebiliyordunuz. Demir yolu gelmişti. Her yerde elektrik ışığı, büyük fabrikalar vardı. Elektrik lambalarıyla aydınlatılmış bir tünelden dağın içlerine kadar tramvayla gidilebiliyordu. Her yanda akıl almaz bir uğraşı, bir canlılık. Ama bütün bunların çevresinde ne ekilmiş tarlası, ne de evleri olan, içinde yalnız Laponlarla ren geyiklerinin yaşadığı kocaman, vahşi bir çöl uzanıyordu. Çocuklar Manberg'e geldiklerinde, önlerine çıkana, John Asarson adlı bir işçi tanıyıp tanımadıklarını sormuşlardı. Adamın çatık kaşları vardı. Bu kaşlarından kolayca tanınıyordu. Nitekim çocuklar çok geçmeden babalarının birkaç yıl Malmberg'de çalıştığını ve daha sonra gittiğini öğrendiler. Canının çok sıkkın olduğu zamanlar hep böyle bir süre için ortadan yok olur, sonra gene dönermiş. Kimse şu anda bulunduğu yeri bilmiyordu. Ama bir gün geri döneceği muhakkaktı. Onlar John Asarson'un çocukları olduğuna göre onun kulübesine yerleşip babalarının gelmesini bekleyebilirlerdi. Kadının biri eşiğin altında kapının anahtarlarını bulmuş, çocukları içeri sokmuştu. Ne onların gelişine, ne de babalarının sık sık ortadan yok oluşuna kimsenin şaştığı yoktu. Anlaşılan burada herkes aklına eseni yapıyordu. Asa, kardeşine nasıl bir cenaze töreni istediğini iyice biliyordu. Geçen pazar bir ustabaşı gömülmüştü. Cenaze arabasını kiliseye kadar bizzat müdürün atları çekmiş ve işçilerden meydana gelen büyük bir cenaze alayı tabutun arkasından gitmişti. Mezarın başında matem havaları çalınmış, ilahiler söylenmişti. Törenin sonunda da alayda hazır bulunanlara okulun salonunda kahve ikram edilmişti. İşte Asay da kardeşi küçük Metz için bunun gibi bir tören istiyordu. Ama bunu nasıl gerçekleştirebilirdi? Gözünü korkutan masraf değildi. Kardeşiyle o anlı şanlı bir cenaze törenine yetip de artacak kadar para biriktirmişlerdi. İşin zorluğu o değildi. Küçük bir çocuk olarak bu dileğini herkese nasıl kabul ettirebilecekti? Kendisi de önünde yatan şu küçücük ve narin gövdeli Max'ten topu topu bir yaş büyüktü. Herhalde büyük insanlar onun isteğine karşı çıkarlardı. Asa önce hasta bakıcıya içini açtı. Hemşire Hilma, küçük Metz'in ölümünden az sonra kurubeye gelmişti. Zaten gelirken onu sağ bulacağını ummuyordu. Çünkü bir akşam evvel Metz'in dinamitler patlarken bir maden kuyusuna yaklaştığını, etrafa fırlayan taşlardan birkaçının gelip çocuğa çarptığını biliyordu. Çocuk orada tek başına saatlerce baygın kalmıştı. Sonunda zavallıyı buldular. Yarasını sarıp eve getirdiler. Ama bu zaman içinde çok kan kaybetmiş, hayatından çoktan umut kesilmişti. Hasta bakıcı gelirken, küçük Mes'ten daha çok ablasını düşünüyordu. Bu yüzden küçük Asa'yı ağlayıp sızlamıyor, sadece yapılacak işlerde sessiz sedasız kendisine yardım ediyor görünce şaşırdı. Ancak Asa, cenaze töreninden laf açınca onun bu durumuna bir anlam verebildi. İnsan küçük Metz gibi birinin ölüsü karşısında diye tumturaklı bir tarzda söze başladı Asa. Önce onun onuruna yaraşır şeyleri eksiksiz yerine getirmeyi düşünmeli. Daha sonra nasıl olsa ağlayacak bol vakit bulur. Yaşlı başlı, olgun biri gibi kelimeleri tane tane seçerek konuşmaya alışkındı. Sonra hemşireden, küçük Metz'e güzel bir cenaze alayı hazırlanmasına yardımcı olmasını istedi. Hasta bakıcıya göre zavallı küçük kızın, kardeşinin cenaze törenini düşünerek kendisine bir teselli bulabilmesi mutluluktu. Onun için tasarısını gerçekleştirmekte ona yardımcı olacağına söz verdi. Ama çocuk, dileğinin yerine gelebilmesi için hemşire Hilma'nın desteğinin gerekli olduğunu düşünüyordu. Çünkü burada hemşire Hilma'nın sözü geçerdi. Her gün dinamitlerin patladığı bu maden bölgesinde, işçiler bir gün yolunu şaşırmış bir kaya parçasının bir an gelip kendilerine isabet etmeyeceğinden veya bir çöküntü altında kalmayacaklarından hiç mi hiç emin değildiler. Bu yüzden hasta bakıcıyla ilişkilerini hep iyi tutmaya çalışırlardı. İşte ertesi gün Asa'nın yanı sıra Hilma'da işçilerden küçük Metz'in pazar günü yapılacak cenaze töreninde bulunmalarını rica edince kimsenin hayır diyememesinin sebebi buydu. Hemşire mezarın başında matem havası çalınmasını ve küçük bir topluluğun ilahi söylemesini de sağladı. Hava o günde çok güzel geçeceğe benziyordu. Onun için törenden sonra alaya katılanlara kahvenin açık havada verilmesi kararlaştırıldı. Sıralarla masalar, alkollü içeceklerle Savaş Derneği'nden alınacaktı. Mağazalarda ödünç fincan vermeyi kabul ettiler. Birçok işçinin karısı sandığını açıp beyaz örtülerini çıkardılar. Bu hazırlıklar büyük yankı uyandırmış, bütün Malmberg'de Küçük Metz'in cenaze töreninden başka şey konuşulmaz olmuştu. Sonunda haber, maden ocakları müdürünün kulağına kadar gitti. Müdür, 50'den fazla işçinin, 12 yaşında, üstelik boş gezinin boş kalfası bir çocuğun cenaze alayına katılacağını öğrenince, bunu çılgınlık olarak niteledi. Bu yetmiyormuş gibi, bir de ilahiler, müzik, törenden sonra verilecek kahve ve Lüleya'ya ısmarlanan şekerlemeler. Hemen hasta bakıcıyı buldurdu ve bu deliliklerden vazgeçilmesini öğütledi.
"Zavallı kızın parasını böyle çarçur ettirmek doğru değil," dedi. "Bir çocuğun her dediğine boyun eğilmez."
Müdür, İtiraza meydan bırakmayacak bir tutumda konuşuyordu. Hasta bakıcı hem ona olan saygısından, hem de sözlerinin eni konu haklı olmasından ötürü, diyecek bir söz bulamadı. Onu dinlerken, kızcağıza karşı duyduğu acımada, ölçüyü biraz fazla kaçırdığını kendi de kabul etti. Hasta bakıcı, müdürün yanından Asa'nın evine gitti. Ona fazla gösterişli bir cenaze töreninden vazgeçmesinin daha doğru olacağını söyleyecekti. Kuşkusuz kızın isteğini hafife almayı aklından bile geçirmezdi. Bu törenin zavallı çocukcağız için ne demek olduğunu o herkesten iyi biliyordu. Yolda işçilerden bir ikisinin karısıyla karşılaştı ve onlara sıkıntısını açtı. Kadınlar hemen müdürü haklı bulduklarını söylediler. 12 yaşında bir çocuğa böyle bir alay düzenlemek gerçekten delilikti. Kadınlar haberi başka kadınlara ulaştırdılar. Az sonra işçi evlerinden maden ocaklarına kadar her yerde Küçük Metz için büyük bir tören yapılmayacağı duyulmuştu. Herkes ağız birliği etmiş gibi müdüre hak veriyordu. Manbert'te aksi fikirde olan tek kişi kalmıştı. O da kas çobanı Asa'ydı. "Öyleyse gidip müdürü görmeliyim," dedi. "Küçük Metz'i hiç kimsenin tanımadığı anlaşılıyor." Hiç duraklamadan müdürün, Malmberg'in bu en önemli adamının bulunduğu binanın yolunu tuttu. Hasta bakıcıyla başka birçok kadın, bu atak hareketin sonunu getirip getirmeyeceğini görmek için birkaç adım geriden onu izlemeye başladılar. Yolun ortasında kiliseye ilk olarak duaya giden bir genç kız gibi düzgün ve ciddi yürüyordu. Başına annesinden kalma siyah bir örtü bağlamıştı. Bir elinde katlanmış bir mendil, öbür elinde de içi küçük metsin yaptığı tahta eşyalarla dolu bir sepet vardı. Sokakta oynayan çocuklar onu görünce koşa koşa geldiler ve sordular. ''Nereye gidiyorsun Asa? Nereye? Söylesene!'' Asa onları işitmedi bile. Kadınlar çocukları çektiler ve ''Bırakın!'' dediler. Kardeşi küçük Mesle güzel bir cenaze töreni düzenlemek için müdürden izin almaya gidiyor. Asa'nın cesaretinden etkilenen bir çocuk kalabalığı onun peşine takıldı. Akşamın saat 6'sıydı. Yüzlerce işçi maden ocaklarındaki işlerinden dönüyorlardı. Onlar her zaman sağa sola bakmadan büyük adımlarla yürürlerdi. Fakat arkasında bir alay kadın ve çocukla Asa'yı görünce içlerinden çoğu olağanüstü bir şey geçtiğini anlayıp durdu. İşin aslını öğrendiler. Birçok işçi kızın bu davranışını haklı bulduklarından alaya katıldılar. Sonunun nereye varacağını onlar da görmek istiyordu. Asa, müdürün iş bitimine kadar kaldığı daireye çıktı. O tam koridora geldiği vakit, müdürün odasının kapısı açıldı. Müdür bey başında şapkası, elinde bastonu, işinden evine dönüyordu. Küçük kızın ciddi bir tavırla kendisine doğru geldiğini görünce,
''Kimi arıyorsun?''
diye sordu.
''Müdür beyi,''
cevabını verdi Asa. Müdür kapıyı açıp tekrar odasına girerken,
''Peki, gel öyleyse,''
dedi.
''Müdür benim.''
Asa onun arkasından içeri girdi. Terbiyeli ama sert bir tavırla durdu. Başörtüsünü arkaya itti. Kocaman çocuk gözlerini müdürün yüzüne dikti. İnsanı etkileyen bir ağırbaşlılık vardı bu gözlerde.
''Küçük Metz öldü.''
diye söze başladı. Sesi titriyordu. Lafının arkasını getiremedi. Ama müdür karşısındakinin kim olduğunu anlamıştı. Babacan bir tavırla,
''Ha, sen şu büyük cenaze törenini yapmak isteyen küçük kızsın galiba.''
dedi.
''Böyle bir şey doğru olmaz çocuğum. Sana çok pahalıya mal olur. Ben daha önceden haber alsaydım, sana bu tasarıdan vazgeçmeni söylerdim.''
Kızın yüzündeki çizgiler gerildi. Müdür, onun hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayacağını sandı. Ama Asa kendini tuttu ve
''Müdür beye küçük Metz hakkında bir iki şey söylemek isterdim.''
dedi. Müdür tatlılıkla,
''Sizin hikayenizi daha önce dinlemiştim. Sakın seni kırıyorum sanma. Ben senin iyiliğin için böyle yapıyorum.''
Kas çobanı Asa biraz daha doğruldu ve açık, pürüzsüz bir sesle yeniden söze başladı. Küçük Metz 9 yaşında anasız babasız kaldı. O günden beri büyük bir insan gibi kendi hayatını kendi kazanmaya çalıştı. Bir kerecik olsun başkalarına el açıp dilenmedi. Dilenmenin insanı aşağılayıcı bir şey olduğunu söylerdi daima. Köylülerden aldığı yağı, yumurtayı satarak hayatını kazandı. Bütün bu işleri tecrübeli bir satıcı ustalığıyla çekip çevirmesini bildi. Yazın kırlarda kaz güderken bile boş durmazdı. Skanya köylüleri çiftlikten çiftliğe dolaştıklarında, yanlarındaki büyük paraları küçük Metz'e emanet ederlerdi. Çünkü ona güvenebileceklerini bilirlerdi. Kimsenin Metz'e küçük çocuk demeye hakkı yoktur. Büyük adamların çoğu onun yanında. Müdür bey gözlerini yere dikmiş, yüzünde çizgi oynamıyordu. Kas çobanı Asa daha fazla konuşmayı yersiz sayarak durdu. Yalnız şu son sözleri eklemeden edemedi. Hem Madem bütün cenaze masrafını ben vereceğim, umardım ki... Kız sözünü yeniden kesti. Müdür o vakit başını kaldırdı. Ve küçük kas çobanı Asa'nın ta gözlerinin içine baktı. Emir altında çok adam çalıştırmış, tecrübeli bir insan sarrafının bakışlarıyla onu ölçtü, tarttı. Sonra kızın ocağını, anasını, babasını, kardeşlerini yitirdiğini ama buna rağmen dik başlı kalabildiğini düşündü. Bu kızdan günün birinde ne yiğit, ne yürekli bir kadın olurdu. Kızın zayıf omuzlarına yüklenen üzüntüye, kendisinin bir yenisini eklemeye hakkı var mıydı? Bu zavallı çocukcağız için bardağı taşıran son damla olmaz mıydı? Küçük kardeşinden söz etmek için, yanına gelişinin, Asa için ne demek olduğunu anlamıyor muydu? Besbelli ki kızcağız, kardeşini dünyada her şeyden fazla sevmişti. Böyle bir sevgiye nasıl karşı gelinebilirdi? Sonunda, "Nasıl istersen öyle yap, yavrucuğum," dedi müdür. 33. ayrımın sonu. Sayfa 348.